Herkese tekrar merhaba. Bugün ikinci homeopati podcastimizde vitamin giller sitemiz için Serdar Büyüközer'le birlikteyiz, homeopatımız. Merhaba Serdar Bey.
Merhaba.
Hoş geldiniz öncelikle. Geçen sefer çok eğlenceli bir konuşma yaptık. Ben de geçen sefer kendimize pek fazla tanıtım yapamadık, yani kendimizden bahsedemedik diye. Öncelikle sizin kendinizi birazcık anlatmanızı rica edeceğim bize.
Peki, ben homeopati ile öğrencilik yıllarımda tanıştım. İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gittim ve 2 yıldır kronik farenjitten muzdariptim. Homeopatiyi duydum, bir homeopata gittim. İnanmadım. O da mesleğe yeni başlamış bir homeopattı. İyileşmezsen para verme dedi. Ben de tamam dedim. Zaten öğrenciydim. Çok fazla cephe açtığım da yoktu. Onun verdiği ilaçlarla ben 2 yıldır soğuk hiçbir şey yiyip içemezken 1 ay içinde dondurma yemeye başladım.
Vay.
Büyük bir mahcubiyet içinde borçlarımı ödedim ve homeopatiye de büyük bir güven duymaya başladım. Sonra tabii Türkiye'ye döndüğümde Türkiye'de homeopati yine yoktu. Homeopatlara ulaşmak değildi. İnternet yok, bir şey yok falan, öyle kaldı. Yani tekrar kaldığımız yerden antibiyotiklere devam ettik. Sonra bu arada tabii yıllar geçti. Önemli gelişmeler oldu. İşte internet gelişti. Ben bambaşka bir sektörde iş buldum, çalıştım, emekli oldum. Sonra sağlığım tekrar bozuldu. Sindirim şikayetlerim oldu. Tekrar internet üzerinden eski homeopatımla temas kurdum. Fakat hem modern tıp doktorlarından hem de eski homeopatımdan ihtiyacım olan faydayı bulamadım o yıllarda. Hı hı. Sonra derken Türkiye'de bir fuarda bir baktım. Homeopati Türkiye'ye gelmiş, dernekler kurulmuş, eğitimler veriliyor. Bir olan güvenimi kaybetmemiştim. Sadece o eski homeopatım yeni durumla başa çıkamamıştı. Dolayısıyla ben homeopati kurslarına başladım. Böylelikle daha iyi homeopati bilen öğretmenlerle tanıştım. Ve bu süreçte sorunlarımı çözmeye başladım. Yani sağlığım ilerlemeye başladı. Sonra ben bu konuyu çok sevdim. Artık hani sadece kendimi kurtarmak olayından çıktı bu konu. Ve hani öğrendiklerimle başkalarına da faydalı olma arzusu kapladı içimi. Böylelikle kursu tamamladım. Kitap yazdım. Şimdi seminer veriyorum. Şimdi işte bu podcast'ı birlikte yapıyoruz. Geldiğim nokta bu oldu.
Evet, harika. Ben de biraz kendi maceramdan bahsedeyim. Doğal Anneyim diye bir blog tutuyorum. Araştırmacıyım. Yazılar yazıyorum. Çocuk sahibi olmadan önce kedilerimle köpeklerimle ilgili bloglar yazıyordum. Ve o zaman araştırmalarda gördüm ki doğal yaşamı seçen insanlar kedilerine köpeklerine doğal yöntemlerle bakıyorlar. Mesela işte çiğ besliyor, ilaç kullanmıyor ama ne yapıyor deyince de homeopati yapıyorlardı. Ben de aklıma bir yer ettim. Hani bunu mutlaka öğrenmeliyim diye. İnternette araştırdım. O zaman dediğiniz gibi Türkiye'de yoktu böyle şeyler. Bundan 8 sene önceden bahsediyorum. İnternette bir Amerikalı hemşireden online bir kurs buldum. Sonra onu almaya başladım. Bir 6 ay sürdü kurs, soru cevaplı. İşte kitap takip ettik. Kendi kendine analizler öğrendik. Derken ben böyle hani kendi kendime denemeler yapmaya başladım. Ama halen bir hani homeopat yok Türkiye'de. Çünkü bu işle uğraşan insanlar yoktu henüz. Kurslar başlamamıştı. Ve böyle ufak ufak başarılı sonuçlar elde etmeye başladım kendimce. Bazı çocuklarım olduktan sonra ufak tefek hastalıklarında, ateşlerinde, kusmalarında verdiğim küçük granüller işe yaradı. Başladı. Derken bir seferinde çok ciddi bir şekilde kendimi iyileştirme şansına eriştim. Çok sağlam bir mastit yaşadım. Öncesinde daha az olan zamanında bir antibiyotik kullanmak zorunda kalmıştım. Öyle aksini bilmediğimden dolayı. Ama kendi yaptığım analizde mesela bir homeopatik remedi seçtim. Seçtiğim remedi çok iyi işe yaradı ve yarım saatte benim emzirerek, süt sağarak çözemediğim durum çözüldü kendi kendine. Ve çok da hızlı bir iyileşme sağladı. Çok büyük bir rahatlama sağladı bana. Ondan sonra da gerçekten bu konuyla ilgili daha fazla ilgilenme ihtiyacı duydum. Şu an geldiğim noktada mesela çocuklarımın hastalıklarını tamamen sadece homeopati ile iyileştiriyorum. Tabii yanında böyle bitkisel tedaviler, hani bazı bitki çayları, doğal beslenme, bu gibi şeyler yapıyoruz. Ama homeopatinin de çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Derken burada sizinle şu an podcast'te bu homeopatiyi konuşuyoruz. Çok harika bir şey bu. Çünkü insanlara homeopatiyi ben yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Hani ufak ufak. Böyle bir şansa da eriştiğimiz için çok mutluyum. Şimdi geçen hafta yayınladığımız podcast'te bazı şeyler konuştuk. Siz kısaca hani ikinci podcast'te anlatmak isterseniz üstünden hangi maddelerden geçtik? Belki dinleyenler birinci podcast'te tekrar dinlemek isteyebilirler bundan öncesinde Serdar Bey.
Geçen hafta bilmediğimiz bir şeyi anlamanın kolay yolunun bildiğimiz bir şeyle karşılaştırmak olduğundan hareketle önce geleneksel tıp ile modern tıbbı karşılaştırdık. Yani modern tıp neden bazı konularda yetersiz kalıyor, geleneksel tıp nasıl farklı bakıyor ki bu engelleri aşabiliyor konusuna el attık. Sonra da modern tıp ile homeopatiyi karşılaştırdık ve oradan da bu haftanın konusuna geldik. Modern tıp nerede hata yapıyor da özellikle kronik hastalıklarda kişileri iyileştirmeyi başaramıyor, onları sadece ömür boyu ilaç kullanmaya mahkum ediyor sorusuyla bitirdik.
Evet.
Şimdi buradan ben devam etmek istiyorum.
Tamam, o zaman hangi konularda klasik tıp yani modern tıp bizim için yetersiz kalıyor?
Şimdi klasik tıbbın kronik hastalıklarda başarılı olamamasının iki tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi büyük bir problemi analiz edebilmek için çok fazla mikro detaylara takılıp kalıyorlar. Mesela bugün tıp fakültesine giden bir doktor fizyoloji dersinde hücrenin anatomisini inceliyor. Hücrenin iç zarıyla dış zarı arasında 0,7 volt elektrik farkı olduğunu öğreniyor. Sınavda bu soruya cevap veremezse sınıfta kalıyor. Fakat sağlık böyle bir şey değil. Tıp aslında böyle bir şey değil. Yani mesela İstanbul'un trafik problemi var. İstanbul'un trafik problemini çözmek için siz bir arabanın motorunun pistonlarını falan analiz ederek İstanbul'un trafik problemini çözmeye çalışıyorsunuz. Metot yanlış olunca haliyle çözemiyorsun. Birinci problem bu. İkinci problem de acaba çözmek istiyorlar mı konusu giriyor. Burada sakın doktorlarımız alınmasınlar. Ben doktorlarımızın, diş hekimlerimizin, eczacılarımızın iyi niyetli olduğunu, bizi iyileştirmek için çok emek harcadıklarını biliyorum, inanıyorum. Burada sorun olayın felsefesinde. Yani şimdi bir ilaç şirketi düşünün. Karlılığı tamamen size ilaç satmasına bağlı. Eğer sizi iyileştirirse artık ilaç kullanmayacaksınız ve dolayısıyla ilaç almayacaksınız. Hal böyleyse siz bu ilaç şirketinden sizi iyileştirmesini bekleyebilir misiniz?
Niye bekleyelim ya da hani o şirketin sahibi olarak değil mi?
Yani şimdi dolayısıyla burada bir çıkar çatışması var. Bakın Çin'de eskiden şöyle bir sağlık sistemi var. Şu anda onlar da uygulamıyorlar ama eskiden bu sistemi kurmuşlar. Bir bölgede bir doktora o yöre halkını emanet ediyorlarmış ve devlet o doktora sağlıklı kişi başına maaş ödüyormuş. Yani biri hastalandığında doktorun maaşı azalıyormuş. Dolayısıyla doktorun görevi herkesi sağlıklı tutmakmış. Halbuki şu andaki sistem nasıl? Yani bir doktorun tıp fakültesinden mezun olup muayenehane açtığını düşünün. Eve nasıl ekmek götürecek? Birisi ben hastayım deyip kapının içeri girerse değil mi? Dolayısıyla mevcut sistem doktorların hastalıktan para kazanması üzerine kurulu. Yani hepimiz sağlıklı olsak doktorlar aç kalacak. İşte hata burada. Yani sistem böyle kurulduğu zaman o zaman sağlığımızı koruma görevi direkt bize düşüyor. Doktorlara düşmüyor. Bu sistem yüzünden yani kurulu sistemin felsefesinin bu olması yüzünden mevcut sistem bizi iyileştiremez. Çünkü bizi iyileştirmek istemez. Bizi iyileştirsek para kazanamazlar çünkü. Kim hastaneye gidecek? Kim doktora gidecek? Kim eczaneye gidecek? Herkes sağlıklı olursa. Dolayısıyla aslında gerçek tedaviyi bulmak istediklerinden o kadar da emin değilim. Yani şeker hastalığına gerçekten çare bulmak istiyorlar mı? Kansere gerçekten çare bulmak istiyorlar mı? Yani kemoterapiden, radyoterapiden bu kadar para kazanmak mümkünken, tansiyon ilaçlarından, kolesterol ilaçlarından bir insan ölene kadar para kazanmak mümkünken, işte birkaç hafta, birkaç ay ona ilaç verip ondan sonra onu ilaç kullanmaz hale getirmek isterler mi? Yani bu soruyu herkes sorsun ve cevabını kendi versin. Ben hani açıkça bir cevap verip kimseyi suçlamak istemiyorum ama bu soru bu.
Evet, herkesin kendi gönlüne sorması gerekiyor.
Evet, yani bu sistem beni iyileştirmek istiyor mu diye herkesin kendine sorması gerekiyor.
Evet, söyleyecek laf bulamıyorum.
Ya ama böyle yani çok dehşet verici. Çok dehşet verici ve tekrar altını çiziyorum. Lütfen değerli doktorlarımız, eczacılarımız alınmasınlar. Kesinlikle kişi olarak suçlamıyorum. Bugüne kadar kaç tane ameliyat oldum, o ameliyatları olmasaydım belki de ölüp kalacaktım. Kesinlikle insanları suçlamıyorum. Fakat sistemi suçluyorum. Çünkü sistem bizim sağlıklı olmamız üzerine kurulu değil. Çünkü sistem biz hastaysak para kazanabiliyor. Biz sağlıklıysak para kazanamıyor. Bir adamı düşün, niye hastane kuracak para kazanamadığı zaman? Bir doktor düşünün, niye muayenehane açacak para kazanamadığı zaman? Sistem yanlış. Yani para mevcut sağlık sisteminin para kazanma modeli yanlış. Türkiye ile ilgisi yok. Yani bütün dünyada yanlış.
Evet, gerçi aslında bunu şimdi insanlar fark etmeye başladılar. Bir sürü belgesel çıkartıyor. Özellikle Amerika, bu sistemin daha bariz olarak konuldığı ve bizim de takip ettiğimiz Amerika'da sağlık üzerine bu konuları açık açık anlatan pek çok doktor çıkıp konuşmaya başladı. Kendi gönlüne sorup bunu bu şekilde nasıl devam edebilirim diyerekten. Öte yandan da yan sanayiler gelişmeye de başladı. Yani mesela gıda sektöründe doğal gıdalarla, doğal ilaçlarla, doğal sayılacak ilaçlarla bağışıklığı kuvvetlendirmek, işte insanların hastalıklarını gidermek ya da mevcut durumlarını kuvvetlendirmek şeklinde. Diğer taraftan da homeopatiye de ilgi artmaya başladı. Çünkü homeopati de insanları iyileştiriyor diye bir takım sonuçlar alıyorlar. Benim de duyduğum çok mucizevi sayılacak modern tıbbın iyileştiremediği iyileştirme hikayeleri var. İleride paylaşacağız burada bir arkadaşımızla. Ama bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani homeopatiyle nasıl çıktı ortaya? Eğer klasik tıbbın yetersiz kaldığı durumları ne, tamamladıysak burada çünkü homeopati devreye giriyor.
İşte tam da bu nedenlerle ortaya çıktı. Yani bir takım doktorlar mevcut tıp felsefesinde bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettiler. Bazı hastalıkların ne kadar uğraşırlarsa uğraşsın iyileşmediklerini fark ettiler. Ve bunun nedenlerini sorgulamaya başladılar. Ve homeopati de bu şekilde ortaya çıktı. Tam tarihçeye girmeden evvel, tam konumuz olduğu için bunu bahsetmek istiyorum. 8 Nisan'da İstanbul'da Harbiye'deki askeri müzede bu konuda bir seminerim olacak. Homeopati nasıl iyileştiriyor ve özellikle homeopati felsefesi, homeopati nasıl iyileştiriyor falan gibi konulardan ziyade homeopatik iyileşme öykülerine değineceğim. Çok ağır vakalar homeopatiyle nasıl iyileşmiş, bunların iyileşme videolarını göstereceğim. Eğer izleyicilerim o tarihten önce bu podcast'ı dinliyorlarsa akıllarında olsun. 8 Nisan 17.30 Harbiye Askeri Müze. Şimdi dünyada nasıl ortaya çıktığına dair şöyle bir resim çizmek istiyorum. 1700'lerin sonlarındayız ve o zamanki tıp insanlara civadan, kurşundan yapılmış ilaçlar veriyor. Yani farkına varmadan ağır metal zehirlenmesi yaratıyor insanlarda. Dönemde salgın hastalıklar var, tifo var, kolera var, savaşlar var Avrupa'da. Hı hı. İşte Napolyon Rusya ile savaşıyor, Almanya ile savaş var, İngiltere ile savaş var falan. Ve doktorlar da aslında iyileştiremiyorlar. Yani bir takım semptomları yok etmeyi başarıyorlar ama insanlar daha iyi hissetmiyorlar. Ve Samuel Hahnemann isminde bir Alman doktor insanları bu şekilde tedavi etmek istemiyor. Yani yaptığının yanlış olduğunu, işe yaramadığını fark ediyor ve doktorluk yapmaktan vazgeçiyor. Bu arada evli ve çocuklu, ailesini de geçindirmesi lazım.
Bu arada kimyager, onu da söyleyeyim.
Adamın ne, yani çok dil biliyor ve başka bir sürü konuda bilgisi, becerisi var da ama hani...
Evet.
Konumuz tedavi olduğu için doktor kimliğini ben öne çıkararak anlatmak istedim. Ve doktorluk yapmıyor. Yani doktorluk yapmamaya karar veriyor. Çünkü okulda öğrendiklerinin işe yaramadığını görüyor ve bundan üzüntü duyuyor. Ve bu şekilde olmayacağına karar veriyor ve mesleği bırakıyor. Yani kliniği kapatıyor. Geçinmek için çeviri yapmaya başlıyor. Tıbbi çeviriler yapıyor. Yaptığı çevirilerden bir tanesi de İskoçyalı bir doktorun tıbbi maddeler üzerine bir kitabı. Bu kitapta kinin bölümünü tercüme ederken şöyle bir şey dikkatini çekiyor. Bu doktor diyor ki kinin sıtmaya iyi gelir çünkü tadı acıdır. Şimdi Hahnemann'ın aklı bunu almıyor. Kendisi de doktor. Sadece iyi bir dil bilimci değil, iyi bir çevirmen değil. Aynı zamanda tıp fakültesini bitirmiş bir doktor. Diyor ki yani acı olan başka bir sürü bir şey var ama onlar sıtmaya iyi gelmiyor. Dolayısıyla kinin sıtmaya iyi gelmesinin tek nedeni kinin maddesinin acı olması olamaz diyor. Yani buna itiraz doğuyor zihnin. Onun üzerine bu konu aklına takılıyor ve kininin özelliklerini araştırıyor. Şimdi çeviri yaptığı kitap o dönemde ilaç rehberi dediğimiz şey aslında bir zehirlenme rehberi. Yani işte kazayla arsenikten zehirlenenler hangi belirtiyi gösterir? Kazayla kurşundan zehirlenenler hangi belirtiyi gösterir? Soba borusu gazlarına maruz kalan hangi belirtileri gösterir diye tıbbi kitaplar var. Çevirisini yaptığı kitap da böyle bir kitap. Ve aslında kitap da o anda okuduğu bölüm gereksiz yere kinin alan birinin zehirlenme belirtileri. Şimdi kitaba bakıyor, kinin gereksiz yere alındığında sağlıklı bir insanda nasıl zehirlenme belirtileri ortaya çıkarıyor diye okuduğunda şunu görüyor. Ateş, terleme nöbetleri ortaya çıkıyor kinin zehirlenmesinde. Birdenbire kafasında bir şimşek çakıyor. Ya diyor, şimdi sıtma hastalığında bu üşüme titreme nöbetleri ve ateş var. Kininden zehirlenen birinde de bu ortaya çıkıyor. Ve kinin sıtmanın ilacı. Acaba bu ilişki bir tesadüf mü? Yani sağlıklı bir insan bir maddeden zehirlendiğinde, aldığı bu zehir nedeniyle hasta olduğunda, gösterdiği hastalık belirtileri, eğer doğal nedenle hastalanır da aynı belirtileri gösterirse, o zaman vaktiyle zehirlendiği için aynı belirtileri ortaya çıkaran bu ilaç, onun bu doğal hastalığını iyileştirir mi? Sorusunu sormaya başlıyor. Bunun üzerine şöyle bir deney yapıyor. Tamamen kendi üzerinde. Kendisi sağlıklı bir doktor. Kendisini kasten kininle zehirliyor. Tabii ki dozunu uygun miktarda azaltarak, dikkatli davranarak aslında şunu görüyor. Kinini almaya başladıkça kendisinde de bu ateş, üşüme, terleme nöbetleri sanki sıtma hastalığına yakalanmış gibi ortaya çıkıyor. Böylelikle olayın birinci kısmını doğrulamış oluyor. Sonra ilacı ne kadar daha az verirsem ilaç hala işe yarar konusunu araştırmaya başlıyor. Çünkü sonuçta insanları zehirleyerek öldürmek istemiyoruz. Tam tersine evet, iyileştirmek istiyoruz. O zaman bu zehirli maddeleri ben ne kadar daha az verirsem güvenli bir şekilde bunlardan ilaç elde edebilirim konusunu araştırmaya başlıyor. Ve dönemin zaten ilaç olarak kullanılan, mesela o dönemde bildiğiniz bizim termometreye bir zamanlar koyduğumuz sıvı cıva, bildiğiniz arsenik zaten ilaç olarak kullanılıyordu ve yanlışlıkla fazla verildiğinde de zarar veriyordu. Bu gibi zaten o dönemde ilaç olarak kullanılan zehirlerin dozlarını küçülterek bunlardan daha etkili ilaçlar yapma araştırmalarına başlıyor. Sonra da dönemde bilinen ne kadar tıbbi bitki, mineral vesaire varsa bunların hepsinin küçük dozlarıyla sağlıklı insanlar üzerinde deneme yaparak önce bunların hangi hastalıklara iyi geleceğini araştırıyor. Ardından da doğal nedenlerle o belirtileri gösteren gerçekten hastalanmış insanlara bu ilaçları vermeye başlıyor. Yani yeniden doktorluğa geri dönüyor. Ama kendi karar verdiği yöntemlerle. O dönemin ilaçlarıyla değil, kendi geliştirdiği ilaçlar. Bunları yapmaya başladığı ilk yıl 1796 gibi tahmin ediliyor. 210 yılına geldiğimizde yeteri kadar tecrübesinin biriktiğine karar veriyor ve öğrendiklerini kitap haline getirip arkadaşlarıyla paylaşıyor. Homeopatinin ortaya çıkış öyküsü bu.
Ve işin enteresanı o ilaçlar halen mevcut değil mi?
O ilaçlar?
Hahnemann'ın ilaçları bildiğim kadarıyla.
Hala mevcut ve daha da ilginci hala işe yarıyorlar.
Evet
yani. Hahnemann'ın 200 yıl önce yaptığı ilaçları bir kısmı hala bulunuyor. Ve işe yarayıp yaramadığını merak eden günümüz homeopatları o globüllerden birine tedavi uyguladıklarında o globüller hala işe yarıyor.
Evet, işte bu da homeopatinin gerçekten çok enteresan taraflarından biri. Tükenmeyen, tükenme tarihi olmayan ilaçlar.
Bu bölümün başında bahsettiğimiz konuya geri dönüp arada bağ kurmak istiyorum. Şimdi bir şişe ilaç aldığınızı varsayın ve bayatlamıyor. Yani 200 yıl sonra torununuzun torunu o şişeden çıkan ilaç iyileşebiliyor. Ve bu ilacı siz 2 euroya satıyorsunuz. Şimdi siz böyle bir ilacı üretip nasıl para kazanacaksınız? Yani kim size böyle bir ilacı satıp para kazanmak ister? Problemi görebiliyor musunuz ticari olarak?
Hiç kazançlı değil tabii.
Şu anda ilaçların üzerinde son kullanma tarihi var. 1 yıl veya 2 yıl en fazla. Sonra çöpe atıyorsunuz. Bir daha hastalanıyorsunuz. 3. yıl aynı ilaçtan bir tane daha satın alıyorsunuz.
Evet, ama işin ilginci mesela bu homeopati ilaçların üstünde de tarih koyuyorlar kanunen dolayı, ama esas da bir iyi bir kit aldığınızda ve sağlıklı koşullarda sakladığınızda kesinlikle bozulma yaşatmıyorsunuz. Ömür boyu kullanabilirsiniz rahatlıkla.
Kaç ömür boyu? Yani torunlarınız bile kullanır.
Kaç ömür boyu? Bitene kadar şişe. Çünkü bazen şişelerin içinde o kadar fazla granül oluyor ki. Yani onu bitirmek mümkün değil.
Aynen. Hazır bu konuya değinmişken madem detaylandıralım. Homeopatik ilaçları nasıl saklayacaksınız? Direkt güneş ışığı görmeyecek. Yüksek ısıya maruz kalmayacak. Çok fazla düzenli titreşime maruz kalmayacak. Yani bu ilaçlarla seyahat edebilirsiniz. Uçağa, arabaya binebilirsiniz. Ama yani mesela işte çekişte vurmak veya işte devamlı titreşen bir şeyin üzerinde günlerce, aylarca, yıllarca durması gibi durumlar olmayacak. Onun dışında ilaçları saklamanın özel bir şeyi yok. Yani normal bir ev ortamında, oda sıcaklığında, kapalı bir dolapta, ya ocak üstünde olmazsa falan filan gayet rahat saklayabilirsiniz.
Ben mesela evdeki elbise dolabının içinde tutuyorum ilaçlarımı.
Tabii. Yani kalorifere yakın olmasın.
Evet, yani hani soğuktan, sıcaktan uzak, normal. Odamızda da çok fazla böyle teknolojik alet yok, hani televizyon gibi.
Evet,
yani onlara da uzak tutmaya çalışıyorum mantıken. O yüzden gayet kullanımı rahat oluyor. Peki böyle hani seyahatte bozulmuyor dedik değil mi? Çünkü bazen de diyorlar hani seyahat X-ray'de bozulur bozulmaz, ama onda da rahatlıkla kullanılabiliyor diyorlar. Burada ben şöyle bir şey anlatayım. Çok ilginç. Tabii burada belki kanunlarda da ortaya çıkacak, ama bir gün ben seyahat ediyordum. Tabii seyahate giderken böyle homeopati kitaplarım, işte yanında homeopati setlerim birlikte taşıyoruz. Zamanında da hani X-ray acaba bozar mı bozmaz mı çok da emin olamadığım için, hani sağlıkla kullanan homeopatlar vardı, eğitim aldığım homeopatta sorun yok demişti, ama hani güvencede olayım diye böyle bir yanıma çantamın içine aldım uçağı. Derken tabii orada soruyorlar yani yanınızda ne var, niye ayrı geçiriyorsun? Hani oradaki kontrolden geçirmek istemedim. Daha da böyle özendim üstüne. Orada beni uyuşturucu bölümüne aldılar. Açtılar, baktılar. Böyle eline bir baktım. Oradaki güvenlik görevlisi bayan eline dökmüş bakıyor. Ben yapmayın yapmayın bunlar çok değerli. Sizin elinizden hani içine tekrar geri koymayın. Çünkü ele dokunduğunuz anda elinizdeki bütün oradaki eterleri, kokuları da zaten yağları da emeceği için o ilaçların hiçbir değeri kalmayacak. Hele bir de yerine tekrar boşaltırsanız o zaman bütün şişedeki ilaçları bozacak. Neyse öyle bir şey yapmadılar, içine geri koymadı. Dedim atın onları yere. Ama bilmedikleri için de tabii böyle bir şeyim anım olmuştu. Sanki hani uyuşturucu ilaç muamelesi görmüşlerdi. Ama gitgide de yaygınlaşmaya başladı Türkiye'de. Alıştıklarını düşünüyorum. Gerçi ben de hani uçakta normal bavula koymaya başladım ilaçlarımı bir daha böyle şey yaşamamak için.
İyi yapıyorsunuz. Şöyle bir ipucu vereyim size. Şimdi maalesef dünyanın güvenlik konusundaki gidişatı kötüye gidiyor ve dolayısıyla da havaalanlarındaki protokollerde giderek sıkılaşıyor. Ve bu konudaki bilgi eksikliği nedeniyle de maalesef her şeye şüpheyle yaklaşıyorlar. Onları da anlayışla karşılamak lazım. Fakat ben şöyle bir tedbir önereceğim. Bütün kitinizi olduğu gibi taşımayın. Yani küçük bir çanta yapın kendinize. O kitin içinde de 3-4 tane hap koyun. En azından bir prosedür ilacı murdar ederse elinizdeki bütün şişe gitmemiş olur. O şişeyi atarsınız, yerine yenisini koyarsınız. Olan 3-4 globülü olur. X-ray konusunda da madem değindik, izleyicilerimiz için rahat atalım. Şimdi bu konuda ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda kitaplara geçmiş, ölçülmüş, biçilmiş, kanıtlanmış açık bir şey yok. Fakat X-ray'in ilaçları etkilediğini düşünüyorum. Ama ilaçların çalışmasını etkileyecek ve bozacak kadar etkilediğini sanmıyorum. Bunun böyle olmadığını nereden biliyoruz? Çünkü zaten şu anda X-ray'den geçmeden hiçbir şekilde hiçbir şey yolculuk yapamıyor. Bizler de geçiyoruz. İlaçlar da geçiyor. Kullandığımız elbiseler, diş macunları, diş fırçaları hepsi geçiyor. Dolayısıyla şu anda hangi ilaca ulaşırsak ulaşalım. Zaten X-ray'den geçmiş bir ilaç oluyor o. Ve o ilacın işe yaradığını görüyoruz. Dolayısıyla bundan korkmaya gerek yok. Hatta ben yarı şaka yarı ciddi şöyle de bir teselli buluyorum. Aslında X-ray'den yapılan bir ilaç da var homeopatide. Radyasyonun zararlarına karşı geliştirilmiş bir ilaç. Dolayısıyla biz şimdi sürekli seyahat ederken kendimiz de X-ray'den geçip ya da işte bir sağlık kontrolünde röntgen çektirdiğimiz için X-ray'den etkileniyoruz. Yani. Dolayısıyla bizim kullandığımız diğer ilaçlar da böyle X-ray'den geçerken bizim radyasyondan yaptığımız ilacın özelliklerini de kazanıyorlar çaktırmadan. Dolayısıyla biz onları kullandıkça bir taraftan da kendimize radyasyon tedavisi uyguluyoruz diye kendi kendimi teselli edip rahatlatıyorum. Ve bu söylediğim hem şaka hem ciddi. Yani hani olayı karikatürize ediyorum ama bilimsel temelleri de var. Çünkü homeopatideki X-ray ilacı da tamamen globülleri X ışığından maruz bırakarak elde ediliyor zaten.
Evet, çok ilginç gerçekten. Peki dünyada homeopatiyle ilgili başka var mı eklemek isteyeceğiniz? Çünkü şu an Türkiye'deki durumunu ben merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz diye.
İkisiyle de ilgili söyleyeceğim birkaç bir şey daha var. Bunlar özellikle daha sonraki bölümlerde homeopatiyi daha iyi anlamamız için önemli ayrıntılar. Bunlar sıkıcı tarihsel bilgiler değil, özenle seçtim. Şu anki bazı homeopatik hataların, yani bazı doktorların diğerlerinden neden daha başarılı olduğunun sırrı homeopatinin tarihindeki bu önemli olayları doğru anlamaktan geçiyor. O yüzden çok kısaca onlara değinmek istiyorum. Şimdi biraz önce 1810 yılında Hahnemann'ın homeopati ile ilgili ilk kitabını yazdığından bahsetmiştik. Hahnemann çalışmalarına devam ettikçe bu kitabı 6 kere güncelliyor. Ve en son 1842'de 6. kere yazıyor. Fakat matbaalar bu kitabı basamadan Hahnemann maalesef vefat ediyor. Ve bir takım başka nedenlerle bu kitap 1920'ye kadar basılamıyor. 1920, bakın 1842-1920, 79 yıl.
Vay.
İşte bu 79 yıllık gecikme dünyadaki homeopatların homeopatinin en son halini öğrenememesine yol açıyor. Yani homeopati 1810'dan beri var ve 70 tane ülkeye yayılmış vaziyette. Almanya'da, Rusya'da, İngiltere'de, Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Hindistan'da çok önemli başarılar elde edilmiş. Çok etkili, çok başarılı doktorlar ortaya çıkmış. Fakat sonuçta Hahnemann Paris'te yaşıyor. Denemelerini Paris'te yapıyor. Bilgilerini Paris'te geliştiriyor. Ve öğrendiklerini de kitap haline Paris'te getiriyor. Ve yazdığı son kitap 79 yıl hiç kimse tarafından okunamıyor. İşte bu 79 yıl, yani düşünün bir ömür yani. Hani Hahnemann kitabı yazıyor, Ve Hahnemann'ın öğrencilerinin hiçbiri o kitabı okuyamıyor. Hep söylüyorlar. Yani yaşlanıp ölüyorlar. Üstünden 79 yıl geçiyor. Birileri ya böyle bir kitap vardı hala basılamadı diyor. Peşine düşüyor kitabın. Ve kovalıyorlar ediyorlar. Ne yapıyorlar ediyorlar. O eski notları buluyorlar. 79 yıl sonra kitabı basıyorlar. Ve bu 79 yıllık fark eski kitabı okuyarak homeopati öğrenenlerle yeni kitabı okuyarak öğrenenler arasında çok büyük bir fark yaratıyor. Çünkü bugün hala eski kitabı okuyup homeopati öğrenip öğreten homeopati okulları var dünyada. Yani yeni kitabı hiç okumadan tamamen ilk öğrendiği metoda sadık kalan homeopatlar var. Hala. Yani hani yeni mezun olan, geçen sene mezun olanlar arasında bile. Eğer verimli bir homeopatik tedaviye maruz kalmamışsanız birinci problem bu. Yani bu burada ortaya çıkıyor. Yani iki ayrı ekol var. Eski kalan ekol bazen yetersiz kalabiliyor. O da yanlış bir homeopati değil ama eski versiyon yani.
Serdar Bey, peki Türkiye'de ne durumda homeopati? Biraz da ondan bahseder misiniz lütfen?
Bahsedeyim. Ta 1911 yılındaki bir homeopati kitabına göre John Arshagon isminde bir homeopat, o zamanki adıyla Konstantinopol'da Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye'de homeopati uygulamış. Fakat sonra başka hiçbir kayıt yok homeopati ile ilgili uzunca bir zaman boyunca. Ta ki 1974 yılında Başkan Yayınları Ansiklopedisi homeopati uzmanı diye bir kavramı açıklamak için bir paragraf yazı yazmış ansiklopedide. Sonra yine bir sessizlik. Bir arkadaşımız geçenlerde sahaflar çağrısında 1976 yılında yazılmış bir kitap buldu. Fransızcadan Türkçe'ye çevrilmiş. Ve büyük bir heyecanla bu kitabı hemen taradık, PDF'e çevirdik ve aramızda paylaştık. Çok güzel bir kitap gerçekten. Böylelikle Türkiye'nin ilk Türkçe homeopati kitabı da bu oldu. Adı homeopati kitabın. Sonra 2003 yılında ilk dernek İzmir'de kuruldu. Klasik Homeopati Derneği. Ardından 6 tane daha dernek kuruldu bugün itibariyle. Bunlardan biri Veteriner Homeopati Derneği. Sadece veteriner homeopatları üye kabul ediyor ve sadece hayvan hastalıklarıyla ilgileniyor. 5 tanesi ise Klasik Homeopati Derneği ve insanların sağlık hizmetleri için varlar.
Bu arada ben bir şey ekleyeyim. Bundan yıllar önce bir yazı yazmıştım hayvan bloglarımda. Türkiye'de holistik veteriner hekimlere ihtiyaç var diye bir blogtu ve homeopati bilen veteriner hekimler lazım diyordum. Türkiye'deki küçük hayvanları iyileştirmek adına. Böyle bir şeyin kurulması da çok isabetli olmuş. Buradan veteriner hekim arkadaşlarıma çok teşekkürlerimi ben de ileteyim.
O zaman şöyle bir müjdeyi de vereyim ben. Şimdi veteriner hekim deyince insanın aklına hemen tabii normal apartman hayatı yaşayanların aklına kedi köpek geliyor doğal olarak.
Evet, büyükbaşlar da var aslında.
Homeopati hem tarımda hem hayvancılıkta kullanılabilir. Dolayısıyla işte keçi sürüleri olan, inek sürüleri olan çiftçilerimiz de homeopatiden yararlanabilirler. Dolayısıyla veteriner deyince aklımıza sadece işte büyük şehirlerde evcil hayvanlara bakan doktorlar gelmesin. Yani veterinerlik biliyorsunuz aynı zamanda kurumsal hizmet. Tarım ve hayvancılık açısından bakıldığında işte keçi sürüleri, koyun sürüleri, inek sürüleri vesaire. Hatta işte dolayısıyla Veteriner Homeopati Derneği'nin uzmanlık alanı sadece evlerimizdeki evcil hayvanlar değil. Bunu vurgulamak istiyorum.
Evet, yani tarımda aslında çok etkili. Çünkü mesela antibiyotik kullanıldığında hayvanların sütleri bir işe yaramıyor. O sütleri dökmeleri gerekiyor. Tabii bunu gerçekten yapıyorlarsa. Çünkü büyük bir kayıp oluyor aslında. Ama yani antibiyotik yerine homeopatik ilaçlar kullanıldığında hayvanlar daha çabuk iyileşiyor. Artı süte geçmesi o normal ilaçlardaki gibi değil. Hani o sütleri de tekrar değerlendirebiliyorlar en azından. Hani belki insan tüketimine koymasalar bile etraftaki diğer hayvanların tüketimine paylaşımda bulunabiliyorlar.
Yok, bunu düzeltmek isterim. Biliyorsunuz homeopatik ilaçlarda madde yok. Dolayısıyla hayvanın etine, sütüne geçecek herhangi bir ilaç kalıntısı söz konusu değil.
O zaman ben fazla hassas davranaraktan böyle söylemiş oldum. Çünkü anne sütüne her şeye geçtiği için oradan da etkileyebilir diye düşünüyordum. Bazı remedileri şu anlamda söyledim. Mesela ben emzirirken bazı remedileri ben alırsam fayda eder mi şeklinde çocuğuma düşünerekten söylemiştim bunu. Hani ineklere de aynı anlamda düşünmüştüm sütlerine geçer mi diyerekten. Dolayısıyla aslında geçmiyor diyorsunuz siz öyle mi?
Doğru şeyler söylediniz ve çok hassas bir konuya girdiniz ama bu konu uzun. Şimdi dediğiniz doğru. Yani homeopatide bazen bebeğe ilaç vermek gerektiğinde ilacı anneye veriyoruz. Anne emzirdiği için o ilaç bebeğe geçiyor. Bu var ve bu bir bilinen iyileştirme metodu, bilinen tedavi metotlarından biri. Dolayısıyla sorduğunuz soru haklı. Eğer ben ineğime homeopatik ilaç verirsem bu ineğin sütünü daha sonra ben içtiğimde ineğin ilacını ben de almış olmaz mıyım? Almış olursunuz ama şimdi siz annenizin sütünü çiğ olarak emiyorsunuz ve anında emiyorsunuz. Halbuki ineğin sütünü pastörizasyon işleminden geçmeden zaten size kadar gelmesi yasak. Dolayısıyla pastörizasyon işlemi, yani ısıl işlem görmüş sütte, homeopatik ilacın etkisi bozulur. Çünkü sütün canlılığı ortadan kalkıyor. Hatırlarsanız bu bölümün başında ilacın bozulmaması için ısı görmemesi gerektiğini konuşmuştuk. Dolayısıyla evet, sağlanan sütü kaynattığınızda artık ondaki ilaç etkisi, yani homeopatik ilaçtan kalan etki silinmiş olacak.
Bu sütleri de çiftçimiz değerlendirebiliyor.
Evet evet, yani hani yoğurt yapabilirsiniz, işte pastörize ettikten sonra içebilirsiniz vesaire vesaire. Normal kimyasal ilaç vermeye göre daha güvenli. Yani dolayısıyla sürü sahibi olan çiftçilerimizin Veteriner Homeopati Derneği ile temas kurup homeopatiyi kullanma konusunda bilgilerini artırmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum.
Evet.
Ayrıca altını çizmek istediğim bir başka konu da şu. Şimdi siz diyelim ki Veteriner Homeopati Derneği'ne giden bir veteriner değilsiniz. Normal Homeopati Derneği'ne gidip homeopati öğrenen bir homeopatsınız. Ve burada hayvanlarla ilgili özel bir ders almayacaksınız. Yani hani hayvanlar şöyle tedavi edilir diye özel bir ders almayacaksınız. Ama öğrendiğiniz homeopatiyle hayvanları tedavi edebilecek yeterlilikte olacaksınız. Biz ilaçlarımızı insanların ya da canlıların mizaçlarına göre, karakterlerine göre veririz. Yani çekingenliğin ilacı vardır mesela, diyelim ki. Dolayısıyla siz bir hayvanın durup dururken çekingen davranmaya başladığını gözlemlemişseniz, eğer bunu gözlemleyebiliyorsanız, bu gözleminize dayalı olarak ona çekingenliğe iyi gelecek olan homeopatik ilacı verebilirsiniz. Yani bunun için illa veteriner olmanız gerekmiyor. Yani iyi bir homeopatsanız ve iyi bir gözlem yeteneği geliştirebilmişseniz, bildiğiniz homeopati bilgisini yine evcil hayvanlarda kullanabilirsiniz. Veya şöyle düşünelim, çok daha basit bir örnek vereyim. Mesela arnika travma ilacıdır. Yani biri bir yere çarpıp bir yerini mor arttığı zaman arnika. Şimdi dayak yemiş bir sokak köpeği gördüğünüzde, hayvanın derisinde bir takım morluklar gördüğünüzde, o hayvanın yürümesinde bir aksama olduğunu gördüğünüzde, siz o hayvana rahatlıkla arnika verebilirsiniz. Yani bunun için illa veteriner olmanıza gerek yok. Dolayısıyla hani veteriner homeopatlığı ayrı bir uzmanlık alanı olarak görmek, eğer hani sürü hayvancılığı, endüstriyel çiftçilik konuşmuyorsak, o kadar da gerekli değil.
Evet. Burada yani hayvan sahiplerini rahatlatan bir şey. Çünkü hani aldıkları takdirde yan etkileri de zaten diğer ilaçlar gibi sayılmayacağından dolayı rahatlıkla kullanabilirler kendi hayvanlarında. Tabii öncelikle evet, sorsunlar veteriner hekimlerini. Hatta veteriner hekimler homeopatinin evde evcil hayvanlarda kullanımı ilgili kurslar açsın, anlatsın. Hani bunlar da olsun inşallah ileride.
İnşallah. Fakat şöyle bir hani içi rahatlatacak şöyle bir ek bilgi vereyim. Şimdi eğer siz insanları iyileştirmeyi hedefleyen 2 günlük, 3 günlük bir ilk yardım kursuna giderseniz ve bir takım temel ilk yardımda kullanılan ilaçları nasıl kullanacağını öğrenirseniz, eğer siz sezgileri, gözlem yeteneği güçlü bir insansanız, orada öğrendiğiniz bilgileri evinizdeki kedide ve köpekte, hatta kuşta kullanabilirsiniz.
Çok benziyor diyorsunuz yani.
Evet, tabii çok benziyor. Hani, evet.
Bu da güzel bir şey. Evet.
Evet. Şimdi Türkiye'deki düzenlemelere geri dönersek, derneklerden bahsettik. Biraz da devlet tarafından bahsedelim. Türkiye'deki ilk homeopati kelimesi yasal düzenleme olarak Resmi Gazete'de 2002 yılında yer almış. 11 Temmuz 2002'de Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik yayınlamış ve bu yönetmelikte organik tarımda homeopatik ilaç kullanılabileceğine dair açıklamalar ve izinler var.
Bu güzel bir şey tabii.
Evet. Yani bunu vurgularken aynı zamanda konunun ne kadar eski ve aynı zamanda ne kadar yasal olduğunu değinmek istiyorum. O yüzden bu örnekleri veriyorum. Daha sonra yine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 2002 yılında bu sefer veterinerlerin homeopatiyi kullanmasıyla ilgili bir başka yönetmelik yayınlamış. Derken Sağlık Bakanlığı 2003 yılında yine Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayınlayarak homeopatik ilaçların üretiminin Türkiye'deki önünü açmış. Yani isteyen üretebilir demiş. 2009 yılında İzmir'deki Klasik Homeopati Derneği, bu hani biraz önce bahsetmiştik ya, 6. ve son versiyon 1842'de yazıldı, evet, ama 1920'ye kadar basılamadı dediğimiz çok önemli bir kitap vardı. İşte bu çok önemli kitabı Türkçe'ye çevirmiş. 2009.
Materia Medica'yı yani, değil mi?
Yok yok, bu organon.
Değil mi?
İyileştirme
sanatı. Organon, anladım. Organon.
Evet. Ama şu anda birden fazla Materia Medica Türkçe'ye çevrilmiş vaziyette. Onun da müjdesini verelim. Yani şu
evet,
anda
yani maddelerin bulunduğu kitap.
Evet, yani
Ve özellikleri. Evet,
evet, ilaçların
ilaçları.
özellikleri anlatan. Evet. 2011 yılında ve 2012 yılında bu sefer Sağlık Bakanlığı'nın kanun hükmünde kararnameleri ve kanunlarıyla homeopatik ilaçların eczanede satılma izni çıkmış ve bunun denetlemesini de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yapar denmiş. Bu da çok önemli bir gelişme. Yani şu
Ama
anda
henüz
Türkiye'de
görmüyoruz
homeopatik ilaçlar yok,
Türkiye'de.
serbest. Biri getirmediği için yok. Yani biri getirirse serbest. Aradaki farkı doğru anlamak lazım. Türkiye'de şu anda homeopatik ilaç üretmek ve satmak serbest. Sadece bir müteşebbis yapmadığı için yok. 2013 yılında İstanbul'daki Homeopati Derneği ilk defa bir ilaç rehberini Türkçe'ye çevirdi. Dr. Roger Morrison'un ilaç kılavuzu, homeopatik remediler ve pratik kullanım kılavuzu adıyla Türkçe'ye çevrildi. Daha sonra hızla başka kitaplar da Türkçe'ye kazandırıldı. Şu anda 7-8 tane kitap var sayabileceğim. 2013 yılında başka güzel bir gelişme oldu. Türkiye'de ilk defa uluslararası homeopati konferansı yapılmaya başlandı. Ve şu anda Türkiye'de aynı anda 2 tane homeopati konferansı yapılıyor. Yani biri İzmir'de, biri İstanbul'da olmak üzere her sene 2 tane homeopati kongresi yapılmaya başlandı.
Evet, hatta uluslararası nitelikte. Yani uluslararası katılımcılar var. Bütün dünyadan ünlü homeopatlar geliyor, katılıyor bildiğim kadarıyla.
Evet, aynen.
Yani
o
muazzam bir homeopati bilgi paylaşımının içerisindeyiz şu an.
Ayrıca üniversitelerimizde en az 5 üniversitede resmi gazetede yayınlanmış olarak uygulama ve araştırma merkezi kuruldu. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ve araştırma merkezi kuruldu. Burada sadece homeopati yok. Tabii geleneksel tıp ve alternatif tıp olarak bilinen 15 kategoride çalışma yapılıyor. Homeopati de bunlardan biri. Fakat müjdesini verdiğim konu şu. Üniversite seviyesinde yapılıyor. Yani üniversitelerimizde resmen bununla ilgili bölüm kuruldu. Yani kadro var, bölüm var, bütçe var. Resmi gazetede yayınlandı. Yani durumun yasallığını ve bilimselliğini altını çiziyorum.
Evet, çok güzel bunlar. Gerçekten güzel gelişmeler Türkiye için.
Ve 2015 yılında Sağlık Bakanlığı kimler homeopati sertifikasını nasıl alır? Yani homeopati sertifikasını almak için alınması gereken eğitim nasıl bir eğitim olmalıdırın belgesini yayınladı. Gördüğünüz gibi daha hala yapılması gereken düzenlemeler var. Hani bitmedi. Ama gördüğünüz gibi 2002 yılından beri Türkiye'de kanun, kararname, kanun hükmünde kararname, yönetmelik seviyesinde Tarım Bakanlığı tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından resmi düzenlemeler yapılmakta. Üniversitelerimizde bununla ilgili departmanlar kurulmakta ve eğitimler verilmekte. 6 tane dernek var. Dolayısıyla son derece yasal bir zeminde kararlı adımlarla Türkiye'de homeopati gelişiyor.
Evet, çok sevindirici bu. Umarım daha çok insan bu homeopatik tedavi şeklinden faydalanacak.
Ben de öyle arzu ediyorum yürekten. Son bir cümleyle yani bu bölümde anlatacaklarımı toparlamak isterim.
Evet, lütfen.
Türkiye'den tekrar dünyaya geri dönmek istiyorum. Dünyada 70'ten fazla ülkede az evvel örneğini verdiğim gibi yasal düzenlemeler yapılarak homeopati yasal olarak icra edilmekte. Ve nasıl az evvel bahsettim Türkiye'de 6 tane dernek var falan filan diye. Dünya bazında şubeleri olan büyük homeopati dernekleri var. Mesela bunlardan bir tanesi Liga Medicorum Homeopatica Internationalis 1925 yılında kuruldu. 70'ten fazla ülkede temsil ediliyor. Aralarında Türkiye'de var bu 70 ülkenin. Ve bu dernek her sene dünyanın başka bir ülkesinde, şehrinde homeopati kongresi organize ediyor. Homeopati dünyada yayılmaya devam etsin. Ve uzun vadeli planlar yapılıyor. Size bununla ilgili bir müjdeyi daha bu vesileyle vermek isterim. 2020 yılında Dünya Homeopati Kongresi Türkiye'de yapılacak. Bunun kararı verildi.
Evet, harika. Bugünkü podcastimizi o zaman bu şekilde sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ederiz Serdar Bey katkılarınız için.